Ayrım 10.
Ve o temsilden sonra Milanoluların ağzında şu tümce eksik olmadı. Donizetti ile Leyla Gencer yakışır. Biraz çılgın. Pugliato temsilleri 1960 yılının Aralık ayındaydı. La Scala Operası 1961'in Ocak ve Şubat aylarında Leyla Gencer'e 3 başrol birden verdi. Verdi'nin Don Carlos'unda, Çaykovski'nin Maça Kızı'nda ve yine Verdi'nin La Forza del Destino'sunda oynuyordu. Mart ayında Trieste'de Francesca'da Rimini, Nisan'da Viyana'da Tosca, Haziran'da Buenos Aires'te Rigoletto, Temmuz'da yine Buenos Aires'te Iprutani, Ağustos'ta Salzburg Festivali'nde Simon Baccanegra, Kasım'da Torinado, Don Giovanni, Aralık'ta Bologna'da Maskeli Bala operalarında başrol oynuyordu. Sevgili Leyla Gencer, primadonnaydınız. Bir rolden ötekine uçuyordunuz. Evet, uçuyordunuz. Ama perde kapandığı an, finaldeki alkışlarda başınızın döndüğü an, kendinizi bulutların üstünde hissettiğiniz an, bu kez de başardım, bu kez de onları fethettim dediğiniz an, ah o an keşke hiç bitmese, keşke hiç bitmese. O an biter bitmez bir sonraki operayı, bir sonraki rolü düşünüyordunuz, düşlüyordunuz. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne oynayacağım? Ya bundan sonra hiçbir rol teklif etmezlerse? Daha önce de dedim ya, var olmanızın, opera dünyasına var olmanızın tek yolu vardı. Rol teklifleri almak. Ne zor, ne acımasız bir bekleyişti bu. Ne müthiş, ne olağanüstü bir çabaydı bu. Ah sevgili Leyla Gencer, hiç mi hakkınız yok? Bakın Ankara Devlet Operası'ndaki kalsaydınız, bir kez kadrolu oldunuz ya, bir daha asla çaba göstermenize gerek kalmazdı. Yılda bir eserde rol alın ya da 5 yıl içinde hiçbir eserde rol almayın. Değişen bir şey olmazdı. Her ay maaşınızı alırdınız, ömür boyu güvence. Yaş haddinden emekli olunca da ayrılırdınız. Biliyorum, yeryüzündeki hiçbir opera kurumunda bizdeki bir uygulama yok. Yeryüzünde hiçbir opera kurumunda bir sanatçıyla yıllar süren, daha doğrusu bir ömür boyu süren anlaşma yapılmaz. Hayır, her şancıyla belli bir opera prodüksiyonu için anlaşılır. Bizdeki gibi işin kolay yanı, rahatı, güvencelisi varken, ne diye gittiniz gavur ellere, bunca zahmet çekmeye, hep bir sonraki rolü kapmak için amansız savaşlar vermeye. Hadi gittiniz, zoru seçtiniz. Peki ama yeryüzünde bir şancının geleceğini güvenceye alan, ona uzanan vadeli anlaşmalar sağlayan emprezaryolar vardır. Neden hiç emprezaryonuz olmadı? Yukarıda bir yılda rol aldığınız eserleri sıraladım ya, opera sanatıyla biraz ilgilenen kimse inanamıyorum böyle bir yılı ve bundan sonraki yılları emprezaryosunuz gerçekleştirdiğinde. Neden? Sormam boşuna. Yanıtı nasılsa biliyorum. Kendinizden başka hiç ama hiç kimseye güvenmiyordunuz. Özür dilerim ama biraz çılgınsınız. Biraz değil, çok. Siz dilediğiniz kadar, ben hiç güçlük, zahmet çekmedim ki. Her şey şans, kader kısmet deyin. Sizi üzmemek için sesimi çıkarmıyorum ama bilin ki inanmıyorum bu söylediklerinize. Siz çok güçlük, çok zahmet çektiniz ve büyük savaş verdiniz. Ama kendini dine adamış birine niye iman ettiği sorulur mu? Ya da Mecnun'a niye Leyla'dan vazgeçmedi? Büyük korku. Büyük korku hiç terk etmedi Leyla Gencer'i. Sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladığı günden bugüne Leyla Gencer'i hiç terk etmedi büyük korku. Büyük korku dediğim 1950'lerden, 1960'larda, 1970'lerde, 1980'lerde, Milano'da, San Francisco'da, Viyana'da, İstanbul'da, Moskova'da, Buenos Aires'te, Lizbon'da, Paris'te, Münih'te ya da Londra'da. Temsil öncesinde duyduğu korku. Her temsilden önce bu korkuyu duydu. Bu krizi yaşadı. Kendi deyişiyle tam bir işkence. Yapamayacağım, olmayacak, bu kez mahvoldum. Sahnede rezil olacağım, söyleyemeyeceğim. Biliyorum yapamayacağım, olmayacak. Dün sokağa çıkmamalıydım. Hayır, sokağa çıkmaktan değil. O havalandırmalı lüks restoran mahvetti beni. Zaten yemekler felaketti. Akşam da sırtımda pencere açıktı. Otomobile bindim, ondan oldu. Yok, fazla yürüdüm de ondan oldu. Olmaz ki canım. Yanımda sigara içerseniz ben 3 gün sonra nasıl sahneye çıkarım? Fatma pencereyi açtı, ondan hastalandım. Frances pencereyi kapadın, ondan hastalandım. İbo niye telefon etmedin? İbo niye telefon ediyorsun? Bu şehir çok rutubetli, bana dokundu. Burası da çok kuru. Hastayım ya, elbette hastayım. Hiçbiriniz bana inanmayın ama ben biliyorum ki hastayım. Burnunu çekiyor. Bakın nezleyim. Bugüne dek burnum hiç akmıyordu. Yo, ama şimdi akıyor işte. Öksürüyor. Bakın bakın, öksürüyorum işte. Kim diyor gıcıktır geçer diye. Ben gıcıkla öksürük arasındaki farkı bilmez miyim? Bu bal gibi öksürük. Belki de boğmacı oldum. Üşüttüm. Dün üşüttüm. Sizin yüzünüzden üşüttüm. Onun için hasta oldum. Resmen gripim. Ve de anjin. Hayır hayır, üşütme değil. Bu bir virüs. Bula bula beni buldu. Geçen gün beni oraya götürdünüz. Orada kaptım bu virüsü. Hep sizin yüzünüzden. İşte zaten nefes alamıyorum. Biliyordum zaten. Ne zamanlar hissediyordum. Benim ciğerlerimde bir bozukluk var. Kimse inanmıyor. Ama var işte. Ciğerlerim iyi değil. Soluk alamıyorum. Yanındakiler her ne diyorlarsa sonunda sabırlarını taşırır. İnsaf artık. Siz mi yoksa ben mi daha iyi bileceğim nefes alıp alamadığımı? Ve işte en vurucu sahneye geldik. Gittikçe küçülen bir a sesi. İşte sesim yok. Bakın sesim çıkmıyor. Hiç mahsus yapar mıyım? Çıkmıyor işte. Eli boğazında, ağzını kocaman açmış bir a sesi çıkarmaya çalışıyor ve sesi gerçekten de çıkmıyor. Biliyordum. Sesimin çıkmayacağını biliyordum. Tamam, artık her şey bitti. Ve akşam sahneye çıkmıyorum. Sesim olmadan nasıl sahneye çıkıp şarkı söylememi beklersiniz? Yalnız kendine değil, çevresindekileri de işkence ediyordu. İtalya'daki yakın arkadaşlarına olsun, turneye çıktığında ona eşlik eden dostlarına, yakınlarına olsun, herkese bu sahnelerin bir bölümünü ya da tümünü birden yaşatıyordu. Temsil öncesindeki bu hastalıklarının nedeni hep başkalarıydı. Kabahat hep başkalarının, suç hep başkalarınındı. Bu sahnelere ilk kez tanık olanlar hastalığı gerçekten sanıyor ve eyvah, mahvoldu, Leyla bu akşam söyleyemeyecek diye Leyla'dan bin kat daha çok üzülüyorlardı. Ve onlar heyecan, merak, endişe içinde opera salonunda yerlerini alıp hala kıvranırlarken, tırnaklarını kemirirlerken bir de bakıyorlar ki sahnede her zamankinden daha sağlıklı, daha dinç, daha pırıl pırıl sesli bir Leyla Gencer. Yaşamın bütün tadını çıkarıyor o sahnede. Neyse, dostları da sonradan bu duruma alışır oldular. Temsil öncesi büyük korku. Kimi kez öyle boyutlara ulaşıyordu ki Leyla'yı yatıştırmak olanaksızlaşıyordu. Hasta olduğuna, sesinin çıkmadığına gerçekten inanıyordu. Kimi kez bu sahneler doktorda bitiyor. Başta Scala'nın yaşlı tonton doktor olmak üzere dünyanın her yerinde opera çevrelerinin doktorları bu tür hastalıklara alışıktılar. Bir buğu tedavisi, bir okaliptol, bir vitamin hapıyla durumu idare ediyorlardı. Ama bir kez Scala'da Ayda temsilinden önceydi. Leyla işi iyice abarttı. Mesleği doktorluk olan amatör bir opera delisi Leyla'yı ilk dinlediğinden beri hiçbir temsili kaçırmayan hayranı, arkadaşı Doktor Tito bile onu yatıştıramadı. Temsil akşamı 8.30'da saat 5'te Leyla'nın bir kolunda Doktor Tito, bir kolunda İbo, bir başka doktora gittiler. Bu doktor da Leyla'yı muayene etti. Birkaç kez diye çok ciddi bir havayla başını salladı. Tito ile Fiskos bir şeyler tartıştı ve sonunda Tito'ya bir iğne ampul verdi. Operaya gidince Leyla'ya bu iğnenin yapılması gerekiyordu. Operaya vardılar ve Tito iğneyi yaptı ve 10 dakika sonra Leyla bomba gibi yerinden fırladı. Harika, sesi geri gelmişti. Doğrusu bu müthiş bir ilaçtı. İğne mucizeler yaratmıştı. Tito ve İbo iğnenin içinde yalnızca saf su olduğunu uzun bir süre Leyla'ya söyleyemediler. Yalnız öfkesinden, korktuklarından değil. Yine bu iş çok abartacak olursa aynı yola başvurmak için. Anlattıklarımla karşılaştırılmaz ama bu sahnelerin neredeyse binde birine ben de tanık oldum. Yıl 1990. Arizona'da ve İstanbul'da. Leyla Gencer'in seminerleri var. Seminerden bir gün önce kafese kapatılmış kaplan gibi evin içine dolaşıp duruyor. Rezil olacağım. Çocuklara örnek vermek gerekecek olursa sesim çıkmıyor. Sesim gitti. Sesim yok oldu. Bütün gün kendisine ve çevresine sesim yok oldu diye tutturduktan sonra ertesi gün seminere gidip hani derler ya bülbül gibi şakıyordu. Alevi tutuşturmak için. Temsil öncesi büyük korku yalnız hastalanma ya da sesini kaybetmelerle çıkmıyordu ortaya. Kimi zaman korku, endişe sesten başlıyor, başka noktalara yöneliyordu. Zaten bu temsildeki kostümü bana hiç yakışmıyor. Hazırladıkları peruk bir felaket. Üzerime aldığım pelerin bir rezalet. Nerede görülmüş böyle pelerin? Oysa bugüne dek tüm provalarda elbisesi, pelerini ya da peruğuna ilişkin hiçbir yakınması olmamıştı. Şimdi mi tam temsil günü aklına geldi bunların kötü olduğu? Kendisine hiç yakışmadı. Ya da bu oda temizlenmemiş. Burası toz içinde. Bilmiyor musun ki benim toza alerjim var? Oysa herkes operaların, hele Scala'nın tüm çalışanları biliyor Leyla Gencer'in toza alerjisi olduğunu. Gerçekten var mı acaba? Ya da toz gördüğümü müthiş sinirlendiğini. Onun için herkes özel bir titizlik, bir dikkat, bir özen gösteriyor. Ya da akşamki temsille, operayla, giysilerle, tozla hiç ama hiç ilgisi olmayan bir konuyla tutturuyor. Birinin 5 yıl ya da 5 gün önce söylendiği ya da yaptığı bir şeyle, havayla, suyla, herhangi bir şeyle tutturuyor. Böyle anlarda onunla konuşulmuyor. Tam da temsil günü. Peki ama nedir bu? Neden? Primadonna kaprisi dedikleri bu olmalı. Sakın bu volkanı tutuşturmak için gerekli bir ön hazırlık olmasın. Düşünün, önce düşlerde, düşüncelerde var oluyor bu temsil. Tasarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden başlayan bir gerginlik, aylar süren araştırma, aylar süren çalışma, dayanışmalar, düş kırıklıkları, kavgalar. Binbir ayrıntının inceden inceye işlenmesi, binbir parçadan oluşan bir mozaiğin bütünleşmesi, beklentiler, dinmeyen coşkular. Ve işte her şey hazır. Biraz sonra perde açılacak. Perde açıldıktan sonra volkanın patlaması, fırtınanın kopması gerekiyor. Volkanın patlaması için yangının başlaması, kıvılcımların tutuşması gerek. Fırtınanın kopması için de rüzgarın şiddetlenmesi. Leyla temsil öncesinde kendini şarj ediyor. Olmayacak şeylerle tutturarak, öfkelenerek, kızarak, çevresindekilerin üzerine yürüyerek ama en çok için için kendini yiyerek tansiyonunu yükseltiyordu. Buna gereksinimi vardı. Önce kendi içindeki ateşi tutuşturuyordu. O ateş bir kez tutuştu mu sahnede volkan gibi patlıyordu, fırtına gibi esiyordu. Müzikolog, eleştirmen, sıradan opera dinleyicisi, İtalya'da kiminle konuştuysam Leyla'nın antrelerini unutamıyorlardı. Sahneye girdiği an hepimizi kendi ateşiyle tutuşturuyordu. Gül bahçeleri. Büyük korkunun, o gerilimin, o stresin yaşamına ilk girdiği dönemde 50'li yıllarda sık sık depresyona kapılıyordu. Ve karar veriyordu. Ben bu işi bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Tamam, bu kadar artık. Bitti. Ölüyorum. Artık yaşayamayacağım. Ölüm fermanımı imzaladım dese daha iyi ama hayır, öyle demiyordu. Müziği, operayı bırakıp 6 çocuk yapacağım. Onları büyüteceğim diyordu. Ve bunları ciddi ciddi kendisiyle röportaj yapmaya gelen gazetecilere söylüyordu. Sonra? Sonra siz bilmiyorsunuz ki bizim Türkiye'de gül bahçelerimiz vardır. İşte o sonra gül bahçelerimde dolaşacağım. Gül toplayacağım. Yapraklarını kurutup gül reçeli yapacağım çocuklarıma. Ve uzun uzun gül reçelinin nasıl yapıldığını, daha doğrusu kendisinin nasıl yapacağını anlatıyordu. İtalyanlar şaşkınlık içinde ağızları açık onu dinliyorlardı. Çünkü ne anlatırsa anlatsın, en karışık müzik, edebiyat konuları olsun, politika, ekonomi olsun ya da gül reçelinin, baklava ya da talaş böreğinin nasıl yapıldığı olsun, ne anlatsa herkes ona ilgiyle ve söylediklerinin gerçekliğinden kuşku duymaksızın dinliyordu. O günlerde bile tıpkı bugün de olduğu gibi her konuştuğunda sanki evrensel bir gerçeği açıklıyordu. Ve İtalyanlar sevgili sopranolarının operayı bırakıp 6 çocuk büyütme, gül reçeli pişirmede uzmanlaşma kararına inanıyorlar ve büyük üzüntü duyuyorlardı. Hayır, Leyla Gencer gül reçeli pişiremedi. Hayır, hiç çocuk sahibi olmadı. Bu yaşamda çocuğa yer yoktu. Benim çocuğum, dinim, ailem, eşim, sevgilim hepsi sanattı. Müzikti. Her zaman için geçerli olan bu tümceye çok sonraları şunu ekledi. Benim çocuğum İbo. Bu kitabı yazarken 1990-91 sık sık İstanbul Milano telefonla konuşuyoruz. Telefonu açar açmaz. Biliyor musun, bugün çocuk şöyle, çocuk böyle diye önce çocuktan haber veriyorum. Kim bu çocuk diye sormuyorum artık. Biliyorum, İbrahim Gencer. Mevsimler. Hayır, çocuğunu doğurmadı. Gül reçeli yapmayı da hep bir mevsim sonra erteledi. Gül ve mevsimi nasılsa her yıl yeniden gelirdi. Ama sesinin mevsimi. Bir gün nasıl olsa bütün bunlar bitecek. Bütün bunlar, yani bu ses, bu öğrenme, çalışma tutkusu, bu şaşa, bu alkışlar, bulutların üzerinde uçmalar, bu stres, bu heyecan, bu korku, çiçekler, bu iltifatlar, bu tebrikler, bu hayranlıklar, bu görkem. Bütün bunlar bir gün nasıl olsa bitecek. Öyleyse, şimdi sesi varken, şimdi bir öğrenme çalışma isteği ve gücü varken, şimdi bu sonsuz enerjisi ve azmi varken ne yapabilirse, ne kadar çok yapabilirse yapmalıydı. Şimdi bu mevsim, bu mevsimin her ayı yeni bir opera hazırlanmalıydı. Ve şimdi bu mevsim, şarkı söylenmenin, opera söylemenin tadını, keyfini çıkarmalıydı. Hem de sonuna dek çıkarmalıydı. Öyle yaptı. O büyük korkudan, büyük stresten kurtulmanın tek yolu vardı. Sahneye çıkıp şarkı söylemek. Kendi sesimi duyarak, içimden geçenleri dışarı dökerek, hissettiklerimi ifade ederek kendim için söylerdim o operaları. Sonsuz bir tat alarak söylerdim. Adeta tensel, bedensel bir haz alarak söylerdim. Ses, senin içinden doğan, senin bir parçan. Onunla neler yapabilir, neler yaratabilirsin? Bu kendi yarattığın aracı mükemmele ulaşmak için dilediğin gibi kullanabilmek tatların en büyüğü. Yaşamda başka hiçbir şey bu tadı veremez. Bizimkiler. Yalnız maestrolar, orkestra şefleri değil, kimi rejisörler de bir opera temsiline damgalarını vurabiliyorlardı. 60'lı yıllarda tiyatro ve sinema sanatının usta yönetmenleri şimdiki gibi opera sahneye koymaya pek kolay kolay yanaşmıyorlardı. Yalnız Visconti'yi bu genellemenin dışında tutmak gerekir. O yıllar boyu Callas'la çalıştı ve Milanolulara göre Callas'a sahnedeki görünümünü ve kişiliğini Visconti kazandırdı. Leyla Gencer'e göre o sıralarda opera rejisörünün çoğu sağdan gir, soldan çık deyip trafik memurluğu yapıyor genellikle. Sen öğrendiklerinle, kendi bildiklerinle, kişiliğinle oyunun gerilimini, atmosferini yaratacaksın. Bu kuralı bozan rejisörler elbet vardı. Örneğin Franco Zeffirelli, Jean Villar Lullo. Leyla Gencer ile Zeffirelli, Il Trovatore'de Genova 1959, Londra'da Covent Garden'de temsil edilen Don Giovanni'de 1962 ve Scala'daki Ayda 1963 ve Maskeli Balo'da 1973 birlikte çalıştılar. Zeffirelli o zamanlar çok yetenekli bir çocuk. Bizim Luciano'nun en iyi öğrencisi. Bizim Luciano dediği Luciano Visconti. Zeffirelli'nin en önemli özelliklerinden biri temsili bir bütün olarak ele almasıydı. Görüntüler üzerinde olduğu kadar yorumcularla tek tek kişilikler üzerinde de çalışıyordu. Çok yalın malzemelerle, çok yalın çizgilerle şaşırtıcı görkemli görüntüler elde edebiliyordu. Kolları sıvar, sahne mekanistleriyle birlikte işe girişir, parlak buluşlarla sahnede mucizeler yaratırdı. Leyla Zeffirelli'nin ona giydirdiği o şaşalı kostümleri hiç unutmaz. Ama asıl Floransalı oluşunu unutmaz. Floransalılardan korkulur. Zehir gibi dilleri vardır. Alaycıdırlar. Zeffirelli tam bir Floransalı. Karşısındaki sanatçının bir yanlışını gördü mü, beğenmediği biri oldu mu fena hırpalar. Leyla Gencer ile Zeffirelli'nin yıldızları ilk anda barışıktı. Zeka, kültür ve insan ilişkilerindeki uygarlık birbirini sevbelerine saymalarına yol açtı. Bu üç özellik o gün bugün ilişkilerine eşlik ediyor. Hayır, Visconti ile Leyla Gencer hiç birlikte çalışmadılar. Tam buraya bir nokta koymuştum ki çalışma masasının başında öfkeli bir ses duydum. Bir dramatik soprano ses. Callas izin verdi mi ki Visconti benimle çalışsın? Ne olacak kıskanç kadın? Sesi başımda sıvazdı, yazmayı sürdürüyorum. 60'lı ve 70'li yıllar. Hep birlikte çalışmanın düşlerini kurdular. Tasarılar gerçekleştirdiler. Bu tasarlar üzerinde bol bol tartıştılar. Hazırlıklara girişler ancak hiçbir girişim gerçekleşmedi. Bizim Luciano Leyla İtalya'nın neresinde temsil verirse versin mutlaka oraya taşınan ve temsil sonrasında ona düzinelerle gül gönderen sadık bir izleyici oldu hep. Visconti Venedik'te Ölüm filmini çevirirken Leyla da Venedik'in ünlü La Fenica Tiyatrosu'nda temsiller veriyordu. Maskelere bürünmüş bu kentte ikisi gondollar, köprüler arasında dolaşırken görür gibi oluyorum. Ve Visconti'nin Leyla'yı sahnede ya da sahne dışında izlemek, tanrıçalarla ilişkiye girmek gibi bir şey olduğunu dediğini duyuyorum. Ve bunu büyük bir olasılıkla San Marco meydanında çevrelerinde güvercinler uçuşurken söylemiş olabileceğine inanıyorum. Tiyatro ustası. Yıl 1963. Leyla Gencer İngiltere'de. Glendeburnu Festivali'nde Figaro'nun düğününde kontes rolünü oynuyor. Bir hafta sonra Verona Arenası'nda önce Serafin sonra Gavezzeni yönetiminde Ayda'yı temsil edecek. Bir gece yarısı Glendeborn'daki otel odasında konteslikten Leyla olmaya, yani bulutların üzerinden yeryüzüne dönmeye çalışırken telefon çalar. Karşısında Venedik. La Fenice Operası'nın genel sanat yönetmeni La Broca. Verdi'nin Jerusalem, Kudüs Operası'nda başrol Elena'yı oynar mısın? Bu da hiç bilmediğim bir opera. Leyla bir an durur, Gavezzini yönetirse söylerim der. Çünkü Gavezzini'ye sonsuz inanır. Gavezzini'nin her şeyi en iyisini yapacağını biliyor. La Broca telefonu kapamadan bir açıklamada bulunur. Eseri sahneye Jean Villar koyacak. Jean Villar yalnız ülkesi Fransa'nın değil, dünyanın sayılı tiyatro adamlarından biri. Sahneye koyduğu oyunlarla tiyatroyu geniş kitlelere mal ediyor, tiyatro sanatını gerçekleştiriyor. Ve şimdi bu ünlü tiyatro yönetmeniyle ilk kez bir opera reisi yapacak. Leyla Gencer önceleri Jean Villar'ın söylendiği kadar önemli ve ünlü bir tiyatro adamı olduğunu pek anlamadı. Çünkü Jean Villar eşine ender rastlanacak bir alçak gönüllük sergiliyordu. Leyla ne dese, ne yapsa, ne önerse Jean Villar harika diyordu. Bundan iyisi olamaz diyordu. Ah ne güzel diyordu. Siz doğuştan tiyatrocusunuz, siz büyük tiyatro oyuncusunuz diyordu. Bu iltifatlarla yetinmeyip siz Maria Cesara gibisiniz diyordu. Maria Cesara Villar'ın hayran olduğu, birlikte çalıştığı ve günümüzün en büyük tiyatro oyuncularındandır. Leyla Jean Villar ona bir şeyler öğretsin, bir şeyler önersin istedikçe ama benim size öğretebileceğim hiçbir şey yok diyordu. O böyle dedikçe ve Leyla'ya iltifatlar yağdırdıkça Leyla daha da iyi olmaya çalışıyor. Kendini tümüyle ona teslim ediyor ve önünde saygıyla eğiliyordu. Kudüs Operası'ndan bir yıl sonra 1964'te Jean Villar'la Leyla Gencer Scala'da Macbeth için yeniden bir araya geleceklerdi. Lady Macbeth rolünü çalışırken Jean Villar'ın çok büyük bir rejisör olduğunu daha iyi kavrayacaktı. Leyla Gencer bu ilk Lady Macbeth'ten sonra çok kez yeniden bu rolü ele aldı. Her seferinde rolü geliştirdi. Ve bugün İtalya'da hiç kimsenin unutamadığı, tüm eleştirmenlerin mükemmel diye nitelediği, Dolulo'nun 1969'a sahnelediği Lady Macbeth'e ulaştı. Ama o mükemmelliyetten Jean Villar'ın attığı tohumların bulunduğunu Leyla hiç unutmadı. Jean Villar'ın ömrü yetseydi daha birlikte uzun yıllar çalışmayı sürdürebilirlerdi. Diyalektik ilişki. Jerusalem operasını yalnız Leyla değil, kimseler bilmiyordu. Prima Verdi, yani Verdi'nin olgunluk öncesi eserlerinden, Verdi'nin Bellini ve Rossini'den aldığı öğeleri kendisine özgü anlayışıyla yorumladığı bir beste. Bu operaları söyleyecek sanatçı kolay kolay bulunmuyor. Bu nedenle bestelediği dönem dışında hiç oynanmamış, unutulmuş bir opera. Leyla bu eser hazırlanırken opera dünyası arşivlerine dalacaktı. Bilinmeyeni araştırmak, geçmişi derinliklerine inmek, arkeolojik kazı yapar gibi bulduklarını gün ışığına çıkarmak çok geçmeden onda bir tutkuya dönüşecekti.